Ayrım 8, sayfa 81.
İstanbul'da bir akşam toplantısına davet edilmiştim. Yunanistan'dan gelen yaşlı bir hanım Müslüman olmuş. Kendisi uzun seneler Yunanistan'da kalmış birisi ve nihayet İstanbul Müftülüğü'nde Müslümanlığını resmen tescil ettirmiş. O günün akşamı akrabasının evine gitmiş. Biz de o gün aynı yerde bulunuyoruz. Kadın bugüne eriştiğinden son derece memnun. Biz daha söze başlamadan önce dedi ki, ''Tabii buraya geldiniz, toplandınız. Benim niçin Müslüman olduğumu merak ediyorsunuz. Siz sormadan ben size kısaca anlatayım. Biz Konyalı zengin Müslüman bir ailenin yanındaydık. Babam, annem ve kardeşlerim bu evde hizmetçilik yapıyorduk. Bu ailenin son derece zengin bir efendisi vardı. Bu efendi memleketin sayılı zenginlerinden olmakla beraber son derece mütevazı bir insandı. Ben çocukluğumda hiçbir bayram hatırlamam ki bu Müslüman ev sahibi kendisinin hizmetçisi olduğumuz halde bayramlarda bize, hizmetçinin çocuklarına verdiği hediyeleri, yeni ayakkabıları kendi öz çocuklarından daha sonra almış olsun. Her bayram önce bizi alır, ondan sonra kendi çocuklarına en fazla aynı kalitede ayakkabı alırdı. Çok zengin bir insana bu tutumu veren böyle bir dine 40 seneden beri ben hayran kalmayayım da kim kalsın? Bugün böyle bir dinin mensubu olmak şerefine eriştiğim için hayatımın en mesut gününü yaşıyorum. Hakikaten İslam yolu, Müslümanlık yolu zenginliktir ve sonunda manevi bakımdan da yetişmiş bir insan ortaya koyar. Müslümanlık ticarete büyük önem vermiştir. Tüccarların, hakiki tüccarların peygamberlerle, şehitlerle beraber haşrolunacağı bildirilmiştir. Ama bundan daha büyük önemi cömertlere verilmiştir. Cennete ilk girecek olanlar cömertlerdir. Cömertliğin manası, kendi hoşuna giden şeyi, kendi nefsi için ayırdığı şeyi başkasına verebilmek, hediye edebilmek, feragatkar insan olmak demektir. Müslümanlık daima manevi hedefleri maddi hedeflerin üzerine yerleştirmek suretiyle gerçek adaleti, hakiki düzeni ihya etmiş, meydana getirmiştir. Sosyal hayata geldiğimiz zaman Müslümanlıkta aile toplumun esasını teşkil eder. Çocuğuyla, genciyle, büyüğüyle, bütün halklarıyla düzenli, sistemli, birbirine karşı saygılı ve sevgi içerisinde bir aile vardır. Komşuluk hakkını son derece üstün tutmuştur. 40 ev ilerisine kadar komşu saymıştır. İnsanların birbirlerine iyilikle, şefkatle, rahmetle, kolaylıkla muamele etmelerini emretmiştir. Birbirine böyle yüce bağlarla bağlı bir insan toplumu, sosyal bakımdan en huzurlu toplumdur. İnsanlar hep başkalarına yardım etmek için içlerinde manevi bir duyguya, manevi bir iştiyaka sahip olursa, böyle bir sosyal düzende hiç şüphesiz mutlak saadet meydana gelir. İki Müslüman birbirine giderken, ben şimdi şu yaklaştığım arkadaşımdan ne menfaat elde edebilirim diye bir araya gelirse, o buluşmalarından hayır gelmez. Tersine, ben şimdi şu gittiğim kardeşime hangi hususta faydalı olabilirim diye yaklaşırsa, o buluşmadan büyük faydalar hasıl olur. Dünya görüşünü ele alacak olursak, Müslümanlık mutlaka her hususta ahireti gözetmeyi emretmiştir. Zira insan bu dünyadan ibaret bir hayatla tatmin olamaz. Mutlaka ahirete inanmak, ahiretin varlığını bilmek mecburiyetindedir. Çünkü bu dünyada her şey ölümle bitecek olursa, bütün yaratılışın genel düzeni abesten başka bir şey olamaz. Ancak mutlak adaletin tecelli edeceği gün arkasından gelecektir. Ve bu yaratılışlar geçici değildir. İnsan mutlaka sonsuza kadar gidecek bir yaratılıştadır. Cenab-ı Hak bunları tahakkuk ettirecek kudrettedir. Dolayısıyla Müslüman sadece dünyasını düşünen birisi değildir. Her hususta ahiretini de düşünür. Ekonomik düzenin temelini de bu düşünce oluşturur. Bir gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam sabah namazından sonra bir pazar yerini gezerken, orada bir tüccarın bir malı diğerlerine nazaran daha ucuz fiyatla sattığını görmüşler ve kendilerine sormuşlar. Bu malı böyle ucuz fiyatla satıyorsunuz. Az kâra kanaat ediyorsunuz. Sırf Müslüman pazarında ucuzluk olsun ve Cenab-ı Hak ahirette sizin bu hareketinizden dolayı size büyük sevap versin diye mi bunu yapıyorsunuz? O da, evet ya Resulallah, ben bunun için yapıyorum. Yoksa ben de yüksek fiyatta satabilirim. Ama az kâra kanaat ediyoruz ki pazarımızda ucuzluk olsun. Burası Müslüman diyarı. Benim bu hareketimin sevabını Cenab-ı Hak mutlaka verir demiştir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ellerini açıp bu tüccar için çok büyük dualarda bulunmuştur. Bundan dolayı hakiki Müslüman iş adamı böyle hareket edince iş adamıdır, tüccardır. Bu tüccarların doğuracağı ekonomik hayatta da mutlaka bereket vardır. Şimdi böyle bir dünya görüşü ve sosyal yapıya sahip olan İslam alimi içerisinde kadının yerine dönelim. Bir Müslüman hanımı ekonomik hayatta çalışabilir, çalışır. Bazı hizmetlerin kadınlar tarafından görülmesi teşvik edilmiştir. Hatta bazı yerlerde hanımların çalışması mecburi kılınmıştır. Mesela hemşirelik görevinde bir Müslüman diyarında hastanelerde hemşirelik, hasta bakıcılık görevinin bilhassa kadınlar tarafından yapılması tercih edilmiştir, teşvik edilmiştir. Yine kadın hastalıkları doktorluğu gibi bir takım görevlerin kadınlar tarafından yapılması, hatta önemli üzerinde durulması gereken bir husus addedilmiştir. Vaktiyle Sümerbank Genel Müdürünün odasına gitmiş arkadaşlar vardır. O odada bir dokuma fabrikasının resmi var. 150 sene önceki bir dokuma fabrikası. Birçok Müslüman hanım bu dokuma fabrikasında gayet güzel bir çalışma havası içerisinde bulunuyorlar. Müslümanlıkta kadın çalışabilir ve ekonomik hayatta bir unsur olabilir. Kadın, Müslümanlıkta aynen erkek gibi ilimle, ibadetle mükellef tutulmuştur. Cenab-ı Hak insanları kadın, erkek, siyah, beyaz diye ayırmıyor. Kimin Allah'tan korkusu en fazlaysa, insanların içerisinde en faziletlisi odur diyor. Herhalde kadının erkeğe, erkeğin kadına Allah indinde hiçbir üstünlüğü söz konusu değildir. Toplum içerisinde Müslümanlık kadına onun yaratılışına uygun görevler vermiştir. Hiçbir zaman onu ne doğudaki ne de batıdaki zoraki çalışma sistemlerine mecbur bırakmıştır. Belki bazı erkeklerimizin hoşuna gitmeyebilir. Bir latife olarak ifade edeyim. Müslüman bir ailede kadın hiçbir iş yapmaya mecbur değildir. Evin bütün vazifesini görmek, evin kazancını temin etmek erkeğin vazifesidir. Müslümanlıkta kadına kendi yaratılışına uygun görevleri yapmak tavsiye edilmiştir. O bundan fazlasını yaparsa, bu onun ahirette mükafatını göreceği bir ilave çalışma ve lütuf olarak kabul edilmiştir. İslam'da kadının ne doğuda ne de batıda erişemeyeceği çok büyük bir yeri vardır. Bu konuyu birkaç ayet-i kerime ve birkaç hadis-i şerifle tarif etmeye çalışalım. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi ismi altında Kadın suresi denilen bir sure vardır. Bu surenin 19. ayetinde kadınlara en iyi şekilde muaşerette bulunma emrolunur. Bunun manası, Müslümanlıkta kadınlara karşı hürmetkar ve yumuşak muamelede bulunmak demektir. Onların doğal yapıları bu yöndedir. Böyle hareket etmek gerekir. Yine Bakara suresinin 187. ayeti kerimesinde, "Onlar sizin libasınız, siz de onların libasısınız." buyurulmuştur. Libas, elbise ve örtü manasındadır. Bunun gerçek manası ise dış tesirlere karşı her türlü zarar verecek şeylere karşı onları korumak demektir. Hadis-i şeriflerde de kadının ne kadar değerli olduğu belirtilmiştir. Dünya bir metadır. Onun en hayırlı metaı da saliha bir kadındır. Diğer bir hadis-i şerifte, müminlerin kamili, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız, kadınlara karşı en hayırlı olanınızdır, buyurulmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur. Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Öz nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Efradı ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver. Diğer bir hadis-i şerifte de, ilim tahsil etmek, kadın, erkek her mümine farzdır denilmiştir. Dolayısıyla onların da Allah katında mühim olan görevler bakımından aynen sorumlu oldukları ifade edilmiştir. Kendilerine hürmet gösterilmek, iyi muamele edilmek mecburiyetleri yanında, Allah katında sorumlulukları açısından erkeklerle tamamen eşit oldukları beyan edilmiştir. Bir sahabe sordu, ''Ya Resulallah, benim için güzel sevgi ve bakımıma en çok muhtaç olan kimdir? Kime bu hizmeti yapmalıyım?'' Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ''Annene'' diye cevap verdi. Sonra kime diye sordu, Efendimiz yine annene diye cevap verdi. Üçüncü kez sonra kime diye sordu, tekrar annene diye cevap verdi. Ancak dördüncü kez sorduğunda Efendimiz babanıza diye buyurdular. Bundan dolayı Müslüman bir ailede çocuk üzerine annenin üç hakkı varsa babanın bir hakkı vardır. Anne hakikaten muhterem, mukaddes, büyük bir varlıktır ve Müslümanın dünya hayatında, sosyal görüşünde ve ekonomik sisteminde çok mühim bir yeri vardır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın meşhur veda hutbesinde önemli bir bölüm kadınlara ayrılmıştır. Efendimiz son derece veciz, insanlara hakikaten en özlü, en güzel tavsiyeyi yapmıştır. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah emaneti olarak aldınız, onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizlerin üzerinde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların aile yuvasını sizin hoşlanmadığınız hiç kimseye çiğnetmemeleridir. Kadınların da sizlerin üzerindeki hakları, memleket göreneğine göre her çeşit giyim ve yiyimlerini temin etmenizdir, buyurmuştur. Böylece Müslümanlıkta hakikaten kadın, ne doğunun ne de batının erişemediği son derece saygıdeğer bir konuma sahiptir. Doğu bloğundaki kadını düşündüğüm zaman hatırıma bir hadde makinesinin başında kan ter içinde en ağır hizmette çalışan yorgun bir kadın tipi görüyorum. Batıdaki kadını düşündüğüm zaman eşitlik adı altında erkek kadar çalışan, kendi tabiatına uygun olmayan bir muameleye tabi tutulan mutsuz bir kadın görüyorum. İslam'daki kadını düşündüğüm zamansa cenneti bile ayaklarının altında tutan bir varlığı görüyorum.
Sekizinci ayrımın sonu. Sayfa 88.